bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sevgili Arsız Ölüm, Latife Tekin, 16. basım, Metis Yayıncılık, Ekim 1998, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Özge Köksal. Kendimi, dilimi ve birlikte doğup büyüdüğüm insanların durulmaz bir coşkuyla bana taşıdıkları sevgiyi koruyabilmek için direndim. Elinizdeki roman bu direnişim için aralarında büyüdüğüm insanların bana armağanıdır. Keşke onu daha soluk soluğa, daha parçalanmış bir teknikle daha erken yazabilseydim. Sevgili Arsız Ölüm, Latife Tekin. Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm. Latife Tekin 1957 yılında Kayseri'nin Bünyan kazasına bağlı Karacafenk köyünde doğdu. 9 yaşında ailesiyle İstanbul'a geldi. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölüm 1983 yılında yayınlandı. Ardından Berci Krist'in Çok Masalları 1984, Gece Dersleri 1986, Buzdan Kılıçlar 1989 ve Aşk İşaretleri 1995 adlı romanları yayınlandı. Değişik üslubu ve yaklaşımıyla genç kuşak edebiyatçıların önde gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin'in romanları İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Hollanda diline çevrildi. Annemin Anısına. Huvat Aktaş'ın bir gündüz bir gece süren yolculuğu bir öğle vakti Alacüvek köyü ağılının başında son buldu. Bu kez masmavi bir otobüste çıka gelmişti köye. Otobüs yol boyunca epeyce toz yutmuştu ama yine de güneşin kızgın ışıkları altında ayna gibi parlıyordu. Köylüler hayatlarında ilk kez gördükleri bu garip şey karşısında ilkin dehşetle irkildiler. Bu şaşkınlık anında dua okuyup sağa sola üfürenlerin, korkudan donuna kaçıranların yanı sıra otobüsün sağını solunu elleme cesaretini gösterenler de çıktı. Huvat Aktaş otobüsün köylüler üzerinde yarattığı etkiden öyle çocuksu bir sevinç duydu ki sonunda duman rengi elbisesinin, fötr şapkasının fark edilmemesine içerlemeyi bir yana bıraktı. Yanında getirdiği şoförün de yardımıyla otobüs ve yararları hakkında uzun açıklamalara girişti. Bagaj kapaklarını açıp içini göstermesine, motor kapağını kaldırıp herkesi tek tek baktırmasına rağmen birkaç hevesli dışında, onlar da çoluk çocuktu, çoğunluk otobüse binmemekte ayak diredi. O zamana kadar Alacüvekliler bir yerden bir yere eşek sırtında gitmeye bile pek alışık değillerdi. Gidip geldikleri yerler kasaba dışında iki adımlık yoldu. Kasabaya da öyle sık gidip geldikleri yoktu zaten. Üstelik bu uzun yolu kısaltmak için iyi de bir kolaylık bulmuşlardı. Köyden çıkar çıkmaz arkalarından azgın bir boğa geliyormuş gibi seyirtiyorlardı. Bitkin düşünce kocaman bir kayayı sırtlayıp bir zaman tıslaya tıslaya yürüyorlardı. Kayayı bir yana atar atmaz kendilerini kuş gibi hafiflemiş hissediyor, yeniden seyirtiyorlardı. Bu yüzden otobüse karşı korkularını çabucak atamadılar. Ama otobüsle yolculuk etmenin zevkine varınca da yürümenin ne kadar yararsız ve yorucu bir iş olduğunu çok çabuk anladılar. Tarlaya, bağa, hatta ağıla bile otobüsle gidip gelmeye başladılar. Doğrusu Huvat'ın şimdiye kadar köye getirdiği yeni şeyler içinde otobüsün üstüne yoktu. İlk kez bir soba getirmişti. Sobayı insanları kışın tandır başına toplaşmaktan kurtaracak önemli bir icat olarak kabul etmişti. Ama köylüler sobayı öyle soğukkanlı karşılamışlardı ki Huvat deliye dönmüştü. Başına toplananlara sobanın yararını anlatabilmek için bir ton dil dökmüş, ayağının tozuyla yarım samanlık keven otunu yakıp kül etmişti. O kızgınlıkla köyden çıkıp gitmiş, bir daha adımını atmayacağına dair su gibi yemin içmişti. Ama günün birinde koltuğunun altında kocaman bir kutuyla çıkıp geldi. Konuşan kutu Alacüvek'in altını üstüne getirdi. Herkes uykudan, yemeden içmeden kesildi. Korkudan yüreği ağzına gelen iki gelin çocuk düşürdü. Köyün yarısından çoğu radyonun başında fenalık geçirdi. Ama aradan çok geçmeden öyle bir şeyle çıkıp geldi ki konuşan kutuya kimse aldırış etmez oldu. Bu defa yüzü alev alev yanan, başı kıçı açık, süt gibi beyaz bir kadın vardı yanında. Zavallı kadın günlerce orasını burasını elleyen, yüzündeki kırmızılığın boya olup olmadığını anlamak için yaşmaklarının ucunu tükürükleyip yüzüne çalan, saçını eteğini çekiştiren bir dolu kadın ve çocuğun arasında iğne ipliğe döndü. Ve sonunda bir gün küt diye düşüp bayıldı. Böylece üç koyunun ard arda şişip ölmelerinin nedeni açığa çıktı. Çifte sarılı yumurtlayan tavuğun yumurtayı kesmesi, Huvat'ın anasının tahtalıdan düşmesi, hepsinin başı bu cinli ve uğursuz kadındı. Önce boğup bir yana bırakmayı düşündüler. Ama cininden çekindiler. Aynı gün yatağını yorganını toplayıp dışarı attılar. Yine aynı gün ne konuştular ne düşündülerse kadını ahıra kapattılar. Kadın ahırda yattığı ilk gece uykusunda kendini demir bir beşiğin başında gördü. Beşiğin içine eğilip eğilip uyuyan bir bebeği öpüyor, sonra demir bir kapıdan dışarı çıkıyordu. O günden sonra gözünü ne zaman yumsa bu rüyayı gördü. Ve giderek öyle bir hale geldi ki uyanıkken de aynı rüyayı görmeye başladı. Bu durumu bembeyaz, uzun tüylü bir keçinin konuşarak üstüne saldırdığı güne kadar sürdü. Avazı çıktığı kadar bağırmasına rağmen keçi gerilemiyor, ağzında anlaşılmaz sözcükler geveleyerek öne doğru atılıyordu. İşte tam bu sırada yukarıdan bir top ışık düştü. Işığın düşmesiyle keçinin tüyleri kapkara kesildi. Arka arka gerileyip gözden kayboldu. O günden sonra Hızır Aleyhisselam onu ahırda hiç yalnız bırakmadı. Kimi zaman bembeyaz sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar, kimi zaman bir top ışık, kimi zaman da bir sesti. Kadının ahıra atılışının üstünden 9 aya yakın bir zaman geçmişti. Bir akşam belinden girip kuyruk sokumuna saplanan sancılarla yerde debelenmeye başladı. Dana gibi böğürüyor, gözlerinden sicim gibi yaş akıtıyordu. Sancılar öyle dayanılmazdı ki çok geçmeden kemikleri çatırdayarak ayrıldı. Karnından har diye kızgın sular boşaldı. Ayaklarının dibine, samanların üstüne lamba şişesi kadar bir kız düştü. Hızır Aleyhisselam o anda bebeğin yardımına koştu. Bu kez yerine ak kadını göndermişti. Ak kadın yıllardır kışın tandır başında, yazın tahtılda hu Allah çekerek ereceği günü bekliyordu. Elinde bir kase süt ve fenerle ahırın kapısından içeri girdi. Çocuğu yerden kaldırdı, göbeğini kesti, kaya tuzuyla tuzladı. Yanaklarına iki parmak kan çaldı. Yanakların kan gibi kırmızı, yüzün güleç, talihin açık olsun deyip çıkıp gitti. O günden sonra ak kadını dünya gözüyle gören olmadı. Kadının ahırda doğurmasından sonra düşüp düşüp bayılmasının karnındaki yükten ileri geldiğini, sandıkları gibi cinden minden olmadığını anladılar. Bebeği ve anasını üst kata, tandır odasına çıkardılar. Kırmızı bir bez getirip lohusanın başına doladılar. Başucuna bir makas astılar. Aynı gün görülmedik bir törenle kızın adını koydular. Kocaman kara bir kazanda su kaynatıldı. Gelenler, köyün tüm kadın ve çocukları gelmişti. Beraberlerinde getirdikleri çeşit çeşit kuru çiçek ve bitki kökünü kaynar suya attılar. Sakatlar, taze gelinken kocası ölenler, döl tutmayanlar çiçeklerini suya atar atmaz gittiler. Kalanlar tas tas içip suyu bitirdikten sonra sırasıyla tek tek bebeğin ağzına tükürdüler. Tüküren kulağına eğilip bana çekesin emi diye dilekte bulunuyordu. O akşam Nuber bebeğin, Huvat'ın anasının ismi verilmişti kıza. Yüzü pancar gibi kızardı. Günlerce ateşler içinde yandı. Bu törenin üstünden çok geçmeden Huvat köye geldi. Bu defa bir su tulumbası getirmişti. Tulumbayı köylülerin isteği üzerine evin çatal kapısının önüne bıraktı. İlk günler merakla tulumbanın başına toplaşan köylüler, zamanla yerde yatan sanki it ölüsüymüş gibi tulumbaya başlarını çevirip bakmaz oldular. Huvat köylülerin tulumbayı küçümsemelerini öyle içerledi ki gideceği sabah gün ağarmadan uyandı, tulumbayı kuyuya bağladı, gıcırtısı yeri göğü ayağa kaldırdı. Huvat'ın şehirden getirdiği kadın pek yaman çıktı. Az zamanda tandırda ekmek pişirmeyi, koyun kırkmayı, tezek yapmayı, kuzu emiştirmeyi, tavuk teleyle çocuk düşürmeyi öğrendi. Bir erişte döküyordu inci gibi. Halı kertmekte köyün gelinlerini, kızlarını yaya bıraktı. Hatta ölü evlerinde ağıt bile düzmeye başladı. Derken ağzı da çevrildi. Aynı köylüler gibi konuşmaya başladı. Sadece yolda önüne bir erkek çıkınca durup erkeğe yol vermesini öğrenemedi. Çiğneyip geçiyordu erkeğin önünü. Kızın arkasından bir de oğlan doğurunca iyice yerine yerleşti. Huvat oğlana karşılık bir gelişinde ona dikiş makinesi getirince de halıdan kalkıp dikiş makinesinin başına kuruldu. Yumurtaya, yağa, bir çinik buğdaya dikiş dikmeye başladı. Huvat ilk gördüğünde çok kara diye içi pek ısınmamıştı. Sonradan kocasının adını dilinden düşürmez oldu. Ayıp mayıp tanımadı. Huvat'ım Huvat'ım diye türküler yaktı. Ulu orta çağırdı. Atiye adı buydu. Oğlanın arkasından toklu gibi bir oğlan daha doğurdu. Doğurdu ama çocuklarının başına da getirmediğini bırakmadı. Köyün çocukları yağlı bir göğüslükle doncak gezinirken çocuklarını garip garip şeyler giydirdi. Nuber kız köyün tuzunun toprağının içinde... Başında kurdela, üstünde naylon elbise, ağzında yalancı memeyle gezindi. Oğlanlar ceviz ağaçlarının cin dallarını askılı pantolonlarla tırmandılar. Ellerinde renkli fırıldaklarla öküzün, eşeğin peşine düştüler. Bir yanda kuş lastiği, lampık, helheli bir yanda dolma top, su tabancası, şişirme, itin düdüğü naylondan yapılmışı çocukları şaşkına çevirdi. Üstüne üstlük anaları sabun diye bir şey icat etti. Onları iki güne bir derilerini yüze yüze yıkadı. Bir günde incecik dal gibi giden babalarının yerine hayma kadar bir adam gelip de ellerine portakal diye bir şey tutuşturunca olanlar oldu. Nuber kızın sesi soluğu içine kaçtı. Halit büyük olan cin tuttu. Samanlar, kırmızı yeşil samanlar, karnı şiş avratlar diye yere yatıp debelenmeye başladı. Seyit küçük olan o günden sonra huy değiştirdi. Yanına yanaşanı it gibi kapmaya başladı. Alacüvekliler uzun zaman Huvat'ın getirip getirip köyün başına bıraktıklarına, anlattıklarına akıl sır erdiremediler. Sonunda onun kepse yakaladığını düşündüler. Şu cinin yakasını nasıl tuttun hele bir anlat diyerek ağzını aradılar, sırtını sıvazladılar. Bu cin göze görünmeden önce ilkin ateşle yoklardı. Arkasından bir titreme, bir ter. Sonra da güp diye gelir insanın göğsüne çökerdi. Mercimek gözlü, elsiz ayaksız, kapkara, yumak gibi bir şeydi. İşte o an kolunu kıpırdatabilir, kepseyi tutabilirsen tutarsın. Kulun kölen olur, bir dediğini iki etmezdi. Tutamazsan kaçıp gider, bir daha da o fırsat ele geçmezdi. Huvat, köylülerin kepseden söz açtıkları her seferinde, "Vallahi ben kepse tutsam, gittiğim yerlerin hepsini köye getiririm," diyor. Arkasından da iki gözüm önüne aksın ki kepse mepse tutmadım diye yemin billah ediyordu. Sonunda inanmıyorsanız gelin sizi de götüreyim diye bir laf çıktı ağzından. Köyde ne kadar ceviz taşlayıp gezen yeni yetişme varsa arkası da düştü. İşte böylece Alacüveklilerin yarısından çoğu şehir toprağına ayak bastı. Kimi kaloriferci, kimi boyacı, kimi badanacı oldu. Huvat dışında hiçbiri köye geri dönmedi. Huvat'ın şeytan ıslığı çalan bozkırda çaputlu çalılara, yaban armutlarına, kınalı kayalara ayna tutan otobüsü çok geçmeden köy yollarında ayağı yaralı uyuz ite döndü. Durup soluklanmadan bayırları çıkamaz oldu. Düz yolda su kaynatmaya, yatak yakmaya başladı. Aynasını, sileceklerini, kapı kollarını tek tek döktü. Günün birinde şoför de bırakıp gidince sırtını bahçe duvarına dayayıp huzura kavuştu. Huvat bin bir umutla köyün başına çıkardığı otobüsünün yıkılıp kalmasından sonra tüm köye küstü. Daha birçok insana otobüsü görmek nasip olmamışken köylülerine otobüsün içine binmenin, ağıla, otluğa bile otobüsle gitmenin nasip olduğunu ama onların bunun kıymetini anlamadıklarını söyleyerek günlerce evin içinde öfkeli öfkeli gezindi. Toplaşıp can sağlığı dilemeye gelen köylülerini geri çevirdi. Düşüne düşüne iğne ipliğe döndü. Hırsından burnundan kıl koparmaya, burnun ikide bir davul gibi şişirmeye başladı. Kederinden sabahtan akşama kadar bahçede servi ağaçlarının altında oturuyor, dallara baka baka içine çekiyor, sonra ağaçtan koca bir dal koparıyor, dalda ne kadar yaprak varsa çiğneyip çiğneyip ağacın dibine tükürüyordu. Öyle bir gün geldi ki barut kokusundan Huvat'ın yanına yanaşılmaz oldu. Şafak'la beraber tüfeğini omzuna takıyor, itini de yanına katıp çıkıp gidiyordu. Akşam karanlığında av çantasından kan damlata damlata geliyor, tavşan etinden başka da hiçbir şey yemiyordu. Akşam karnını doyurup da az dinlenince tüfeği kapılara, duvarlara doğrultuyordu. Öyle ki Atiye sağdan soldan boş fişek kovanları toplamaktan, kovanların ağzına göre yuvarlak yuvarlak kağıt kesmekten, içlerini saçmayla doldurmaktan, köylülerin kulak akmasına karşı ikide bir tavşan yağı istemeye kapıya gelmelerinden bıktı. Ne hayvanları doğru dürüst yemleyebiliyor, ne tandırda ekmek pişirebiliyor, ne de dikiş dikebiliyordu. Bir gece Huvat'ı sıvazlaya sıvazlaya uyuttuktan sonra fişeklerin hepsini topladığı gibi kuyuya attı. Huvat ertesi gün ortalıkta dört döndü. Bağırdı, yalvardı. Günlerce Ati ile küslük çekişti. Sonra duruldu. Dama bir güvercinlik yaptı. Bahçenin bir köşesinde de keklik beslemeye başladı. Bütün gün bahçeyle dam arasında mekik dokuyordu. Bu defa uykusunda keklik gibi ötmeye, güvercin gibi hu çekmeye başladı. Atiye kocasının bu halinden huylandı, korktu. Saçından üç tel çekip hocaya okuttu. Huvat'tan Uğur'un muska yazdırıp kekliğin, güvercinliğin içine gömdü. Bir yandan da bir şeyin üstüne düşmek iyi değilmiş, günahmış diye kafasına girmeye çalıştı. Muskalar Huvat'ı keklik güvercin sevdasından kurtardı. Ama çok geçmeden Huvat kendini yumurta oyununa kaptırdı. Başına topladığı delikanlılarla "Benim yumurtam sağlam, seninki çürük" diye kavga ede ede sabahlara kadar yumurta tokuşturmaya başladı. Gözü oyundan başka bir şey görmez oldu. Öyle ki türkü çağırarak oyuna daldığı bir gece büyük oğlu "Baba anam seni çağırıyor, doğurdu" diye başına dikilince "Git lan yalancı it" diye oğlunu başından kovdu. Gerçekten de Atiye o gece yaradığına sığınıp çağın içinde bir kız daha doğurmuştu. Bu kıza Dirmit adını verdiler. Gerçi kızın eksiksiz doğduğuna sevindiler ama erkek olmadığı için de çok dövündüler. Köylüler epeyce bir zaman "Oğlan mı yok sendeki lan" diye Huvat'ın can sıkıntısını almaya çalıştılar. Ama işin aslı başkaydı. Doğan kız anasının karnındayken iki kez üst üste hem de Atiye'nin anasının sesiyle "Ana, ana" diye çağırdıydı. Atiye o sırada ambar odasında un eliyordu. Karnından ses çıktığını duyunca "Geberesin emi" diyebildi. Dişleri kilitlendiği gibi eleğin içine kapaklandı. Şerbet edip ağzına damlattılar, kulağına bağırdılar. Yüzüne su serpip şaplak attılar. Ne ettilerse Atiye kıpranmadı. Huvat, "Ana, Cinci Mehmet'i çağırsak bari" dedi. Anasının "Başımıza şeytan toplar, kıvrılı saca dürzü" demesini aldırmadı. Cinci Mehmet'i gidip getirdi. Cinci Mehmet muska yazmak için tek başına bir odaya kapandı. Muskayı kaynar suya atıp okuyup üfleyerek suyu kaşık kaşık Atiye'nin ağzına verdi. Atiye'nin gözlerini açtı. Ama giderken doğacak çocuk eksik doğmazsa başına gelmedik kalmayacak aha diyerek hamur tahtasına bir çentik attı. Sonra da çıkıp gitti. Atiye o günden sonra karnında gittikçe büyüyen, kımıldanıp duran bir korku taşıdı. Geceleri uykusunu burunsuz, gözleri tepesinde bir bebek böldü. Gündüzleri şeytana uydu, eksik doğarsa ters kapatır boğarım diye düşündü. Doğum sancıları belini yoklamaya başladığı an yüreği güp diye yekindi, kalktı. Cinci Mehmet'i Atiye'nin kızı doğurmasından 3 gün sonra dağda cinler boğdu. Ölüsünü süreye süreye getirip köye attılar. Kapkara kesilmiş, sırtaran yüzüyle şeytana benziyordu Dürzü. Nice gelini, kızı bir muskayla dağa yürütüp kirletmişti. Başına buldu kara zıranı diyen yüzüne tükürdü. Tükürenin içi buz gibi soğudu. Ama bir kuşluk vakti köyün içinde tıpkı Cinci Mehmet'e benzeyen bir adam belirdi. Üstünde siyah takım elbise, başında fötr şapka vardı. Köylülerin merak dolu bakışları altında ses etmeden gülümseyerek yürüdü. Durdu onbaşının erkek odasına çıktı. O akşam köyün tüm erkeği Durdu onbaşıya arabaşı yemeğe çağrıldı. Bu köyün yamacında Taçın Dağı'nda maden var. Oraya ocak açacağız, köye okul yaptıracağız, yollara asfalt dökeceğiz. Tüm tarlalara, bahçelere şeker pancarı ekeceğiz. Kapılarınıza ton ton gübre dökeceğiz. Malların önüne küspe yiyeceğiz diyordu. Kurbanlar kesildi. Çerkez köylerinden çalgıcılar tutuldu, halaylar çekildi. Köy köye karşı at yarıştırdı, cirit attı. Huvat bir gün Atiye kız en başta ben yazıldım partiye diye çıktı geldi. Bir günde elini hızlı tut bizim erkek odasını mektep yapacağız. Git bir süpürge çal diyerek Atiye'yi sofranın başından kaldırdı. Atiye'nin o kalkışı oldu. Her akşam kapısının önüne inen 7 köyün erkeğini arabaşı dökmekten, mantı sıkmaktan, yatak serip kaldırmaktan kolu kanadı kırıldı. Huvat'ım gel çık şu partiden gücüm yetmiyor dediyse de gelenin gidenin önünü arkasını alamadı. Durdu onbaşıya başımıza çıkarmaz olasıca diye intizar ede ede sonunda yatağa düştü. Culuk yumurtası kadar bir şişlik karnından aşağı bacaklarının arasından dışarı uğradı. Gözleri belerdi. Günlerce kar kar diye sayıkladı. Bayraktar okulun öğretmeni hastayı bir de doktora götürün demeseydi Atiye 4 çocuğu döküp gidiyordu. Huvat Atiye iyileştikten sonra bir zaman onun yanında belinde dolandı. İnekleri sağmasına, kuzuları emiştirmesine yardım etti. Ahırına, tandırına, suyuna koştu. Karısının gönlünü aldı. Atiye de o sıralar yeniden çocuğa kaldı. Evin içinde kollarını yastık yapıp orada burada uyumaya başladı. Huvat karısını uykuya bırakıp yeniden yumurta, yüzük oyununa, partiye daldı. Babasının arkasından Dirmit de annesinin acıyan sütüne dayanamayıp memeden ayrıldı. Atiye'nin eli eteği, yanı beli boşaldı. Dirmit'e gebeyken çektiği korkuyla bir başına kalınca çocuğunu düşürmek için yollar aramaya başladı. Patlıcan kökü, tavuk teleği, süpürge çöpü demedi. Ellerini tüm gücüyle karnına bastırdı. Ağır ağır taşlar kaldırdı. Ne ettiyse çocuğu dışarı alamadı. En son bir sabah elinde koca bir kalıp taş kara boyayla ambar odasına çekildi. Akşama kadar taş kara boyayı sivrilte sivrilte bitirdi. O kışın içinde de kapkara sıçan yavrusu gibi bir oğlan dünyaya getirdi. Huvat bir oğlu daha oldu diye öyle çok sevindi ki müjdeyi alır almaz oyunun başından kalkıp Atiye'nin yanına tandır odasına indi. Ama çocuğun yüzünü açmasıyla örtmesi... Bu oğlana senin babanın adını koyalım kız deyip çıkıp gitmesi bir oldu. Oğlana Mahmut adını verdiler. Adını koymaya gelenler de bu çocuk yaşamaz ya inşallah adı uğurlu gelir dediler. Mahmut'un adının koyulmasından sonra da bir kaygıya düştüler. Bu sıçan yavrusu gibi oğlanın doğumunun köye iyi gelmeyeceğinden korkmaya başladılar. Okulun dağılmasını, bayraktarın cine çarpılmasını Mahmut'tan bildiler. Mahmut'un ilk kez gözlerini açıp tavana diktiği, fıldır fıldır bakıp angurt kuşunun sesine benzer bir ses çıkardığı haberiyle bayraktarın küllükte cinlerin üstüne işediği haberi aynı anda köyün içinde yayıldı. Köylüler toplaşıp bayraktarın başına vardılar. Bayraktar ağzı gözü çarpılmış küllükte yatıyordu. Köylülerin başına toplanmasıyla tavşan gibi pustu. Yekinip küllükten kalkamadı. Günlerce Huvat'ın erkek odasında hasta yattı. Huvat gidenle gelenle Bayraktar'ın köyü Çerkez köyü Panlı'ya haberler saldı. Ama gelip Bayraktar'ı arayıp soran olmadı. Bayraktar ortada kaldı. Bir zaman yazıda tarlada sığırcık gibi öte öte dolandı. Derken bir peri kızına sevdalandı. Arkasına bir kazma vurdu. Belinden aşağı bir urgan sallandırdı. Sevdalandığı peri kızını almak için altın aramaya koyuldu. Dağı bayırı deşmeye başladı. Bir yıl ayaklarıyla kollarıyla alacüvek toprağını ölçü ölçe bitiremedi. Bir kayanın dibine bir öbür kayanın dibine işaret koydu. Sonunda Keşli Rıfat'ın sulak tarlasının yamacında durdu. Yamacın başına heliklerden bir ev kurdu. Evin kapısına bir kara it bağladı. Bir yanına yakın gelen olduysa sövdü, saydı, taşladı. Bir türkü çağırarak kazma salladı. Derken kazdığı suyun başında durup soluklanmadan bitli çoban oynamaya başladı. Oyun oynamasından köylüler altın bulduğunu bildiler. Bayraktar çıkardığı altınları gizli gizli götürüp peri kızına verdi. Onunla o harman zamanının sonunda frezlenmiş tarlalarda bitli çoban oynaya oynaya dünya evine girdi. Peri kızını yamacın başındaki helikten evine gelin getirdi. Bayraktar'ın peri kızından bir oğlu bir kızı oldu. Arada bir çocuklarının elinden tutup Huvat Latiye'yi yoklamaya köye geldi. Köylüler gel otur hele diyerek Bayraktar'ı söylettiler. Cebinden çıkarıp bakın bakın diye gösterdiği eski madeni paraları kapıp ağlattılar. Soyundurup şaplak çala çala oynattılar. Alacüvekliler savmanı otlağına orak biçmeye gidecekleri gün Taçın Dağı'nda dinamitler patladı. Kuşlar göğe çekildi, tavuklar ürktü, çocuklar evlerine kaçıştı. Çatırdayan kayalardan Huvat'ın sesi zor duyuluyordu. Taçında nasıl da kaya taşlardın kerhaneci? Babalan, he nasıl taşlardım, nasıl ejderha gördük de kaçtıydık? Yalancı it, ne vakit kaçtık lan? Bıldır kaçmadık mı? Her gün köyün içinden tozu dumanı katarak gidip gelen kamyonlar köpek kır yağdıktan sonra uğramaz oldu. Kar taçın yarığını silmeleme örttü. Kamyon mırıltısının yerini tipinin şeytan ıslığı aldı. Çil yemlik başını topraktan çıkardığı gün yeniden geldiler. Taçın Dağı'nı yeniden dinamitlediler. Taçının güneşte ışıldayan taşını kamyonlara yüklediler. Alıp alıp gittiler. Alacüvek erkeğinin yarısından çoğu taçında kazma salladı, ter döktü. Gelinler, kızlar taçını azık taşıdı. Bir gün taçından çığlıklar yükseldi. Bebesini kucağından atan, dirgenini duvara yaslayan dağa koştu. Gavur taçın, toprağı kanlı taçın, kör Fadime yaşmağını çekti aldı. Taçın yarığının başına çöktü. Yaşmağını sallaya sallaya ayık yaktı. Kadınlar saçlarını yoldu. Tırnaklarını yüzlerine geçirip kan akıttı. Yerlerde uğundu. Erkekler gözlerinden gırcı gırcı yaş döktü. Senin tükürüğün mü çabuk solacak, benimki mi? Seninki. Tükür de görelim. Kıymet, baban da mı ölmüş kız? Ölmüş herhal. Atiye çekip Dirmit'i yanına oturttu. Başına bir yumruk vurdu. Kıymetle Dimrit bağırışanları dağda bırakıp bağ yolunda alençik yapmaya gittiler. Göğ çiçekten başlarına taç ördüler, ellerine kaya kınası yaktılar. Üç ceset yan yana toprağa yatırıldı. Günlerce Alacüvek'te türkü çağrılmadı, gülünmedi. O yıl Alacüvek'te dağa taşa şeker pancarı ekildi. Pancar yerini sevdi. Yapıştı toprağa. Saçak saçak kök saldı, kol attı. Her biri öküz kafası kadar büyüdü. Evlerde tandıra patates yerine şeker pancarı gömüldü. Lahana turşusu yerine pancar turşusu kuruldu. Çocuklar pancar yüklü kamyonların arkasına asılıp asılıp ağılın başına çıktılar. Bir sabah ayağa dikilir dikilmez sokağa çıkan çocuklar bağırışarak evlerine döndüler. Döleye çingeneler konmuştu. Köyün tüm çocukları alır giderler var mı oraya emi diye analarını arkasından bağırta bağırta çingenelerin yanına koştular. Az sonra hepsi geri dönüp analarından yumurta istediler. Analar git geberesice diye çocuklarını kovaladılar. Ama ertesi gün kadın erkek eline bir yumurta alan çadırların önünde sıraya girdi. Çingeneler Alacüvek'e sinema getirmişlerdi. Ama bir yumurtaya insanın gözünü ikiden fazla dayattırmıyorlardı. Bir gözüm kısayım öteki gözümü biraz alıştırayım diyene kadar bakanın elinden çekip alıyorlardı. Osman Çavuş'un oğlu bir sırtlan yavrusu görmüştü. Ebelerin vehbi benimki karıydı, dinime çıplaktı hem de dedi. Huvat'a denizde yüzen kayıklar çıkmıştı. Atiye'ninkinde dört kişi bir masada oturuyorlardı. Biri kadın, üçü erkekti. Çoğu kuş, ev, dağ görmüştü. Bazıları ise ne gördüklerini bir türlü anlatamadılar. O geldiklerinde çingeneler Alacüvek'te yumurta bırakmadılar. Üstüne fal bakıp elek satıp çuval çuval un bulgur topladılar. Kalkmadan iki gün önce kırmızı bir çadır daha açtılar. Kapısına bir it bağladılar. Önüne yaşlı bir erkek çingene oturttular. Köyün erkeği iki gün bu çadırın başından ayrılmadı. Çingeneler geldikleri gibi sabah gittiler. Ama kırmızı çadırın içine giren erkekler çok geçmeden güçten kuvvetten düştüler. Yüzlerine bir sarılık çöktü. Boyunları solucan gibi inceldi. İki güne kalmadan yedi köyde Alacüvek'te kırmızı çadır hastalığı salgınmış diye duyuldu. Günlerce Alacüvek'e tek yabancı gelmedi. Öyle ki günün birinde yabancı biri koltuğunun altında kara bir çantayla ağılın başında belirince Alacüvek ayağa kalktı. Gözüm seyiriyordu zaten, düşümde gördüydüm diyen sokağa döküldü.